Şah ve Sultan, İskender Pala, 3. ayrım. Bir zamanlar Erdebil'de Safi Yiğit'in adında bir şeyh yaşarmış. Müritlerinin sayısı deryalar kadarmış. Kara koyunlu Cihanşah ile ak koyunlu Uzun Hasan savaşı tutuşunca Şeyh Cüneyt, Uzun Hasan'a yardım etmiş ve sonra gide gide önce bey sonra şah olmuş. Safevi soyu, Seyit soyu iken ondan sonra kendi tanrısal bir soy olarak da görmüş ve göstermiş. Sonraki zamanlarda Safevi şahları eski şaman töresiyle de örtüşen olağanüstü güçlere sahip olarak anılmışlar. Allah onları başımızdan, himmetlerini ruhumuzdan eksiltmesin babacığım. Babaydar benim Allah Allah demem beklemeden sözlerine devam etti. Uzun Hasan daha sonra şeyhi kız kardeşi Hatice Begüm ile evlendirmiş. Ondan oğlu Şeyh Haydar doğmuş. O da çağa gelince dayısı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Begüm ile evlenmiş ve 3 oğlu olmuş. Ali, İbrahim ve İsmail. Safevi mürit ve taliplerinin kızıl sarıklar sarınıp bağımsızlık ateşini tutuşturmaları Ali'nin öne düşüp Erdebil'de şeyhliğini ilan etmesiyle başlamış. Babacım, bu ihtiyar arkadaşın Şıh Ali zamanında ömrünün en bahtiyar 2 yılını yaşadı. Şıh Ali'nin ve asil eşi Hatice Begüm'ün. Tebriz'e birlikte girmişler, sabah ışıkları ikisinin tacına birlikte vurmuştu. İkisinin yan yana oturması sanki Cemşit'in Azerbaycan ülkesinde adalet tahtına oturması gibiydi. Babaydar, Şıh Ali ve Hatice Begüm'den bahsederken sesinin tonu değişmiş, sanki ağzından çıkan kelimeler tül gibi titremişti. Sözlerinin burasında ona tarif edilemez bir yakınlık hissettim. Başımı bağrına yasladım. Kalbinin atışını duyabiliyordum. Söylemek istediği bazı şeylerden vazgeçtiğini o sırada anladım. Sanırım söylemek istediği özel bir şey vardı da söyleyemiyordu. Nasıl olsa bir gün söyler diyerek sustum. Aklımı, düşüncemi, kalbimi o anda bir anne özlemi doldurmuştu çünkü. Yüzünü görmediğim ve hiç tanımadığım bir annem vardı ve ben bir kerecik olsun onun bağrına başımı böyle yaslamamıştım. Acaba ruhu beni görüyor muydu? O sırada annem yakında bir yerde olabilir miydi? Babaydar'ın sesini duyduğum kalbi, belki de onun kalbiydi, belki de o sevginin adıydı, bilemedim. Başımı yasladım ve dinledim, dinledim, dinledim. Gözlerimi açtığımda Babaydar'la birlikte kızıl sarık sarılmış 3 nökerin bana baktıklarını gördüm. İçime bir ateş düştü. Anlaşılan Babaydar o gece ben uyuduktan sonra sansar, çakal ve ayı korkusu demeden ta kızılbaşların konakladığı dağın eteğine kadar gitmiş, bu 3 adamı getirmişti. Beni yanına çağırdı, yıldız kesemi avcuma koyarken eliyle elimi sıkıca tuttu, kulağıma fısıldadı. Bu keseyi hiç kaybetme babacığım. Gelecekteki kaderini bunun içindeki yıldızlar belirleyecek. Ve Babaydar seni her zaman sevdiği gibi yine her zaman sevecek. Ne oldu anlayamamıştım. Küçük bir vedanın ardından sevdiğim tek insanı Babaydar'ı birdenbire kaybedivermiştim. Son defa sarıldığımızda da arkamdan bana el sallarken de ağlıyordu. Gözümdeki son hatırasının yanağından süzülen yaşları olması elbette ondan ayrılışın tesellisine yeterli gelmiyordu. Bunca yıllık yakınlığın sevgisi bir veda kucaklamasında düğümlenip kalmıştı. Hem gidiyor hem ağlıyordum. İçimde bin bir düşünce çatışıp duruyordu. Hiçbir şey söyleyememiş, neden götürüldüğümü, neden gittiğimi yahut gönderildiğimi soramamıştım. Durmadan ağlıyor ve olup biteni anlamak istiyordum ama nafile. Babaydar'dan ayrılmıştım. Bundan böyle başıma geleceklere dair ihtimalleri düşünüyordum ama içinden çıkamıyordum. Bana tembih ettiği akşamki cümleleri içimden tekrar edip duruyordum. Hatta bir ara sevmeyi aklımdan çıkardığım, sevgiyi aramadığım için benimle gelmediğini sanıp suçluluk duyduğum bile oldu. Ama hayır, işte sevgisi hala yüreğimde duruyordu. Üstelik eskisinden de çok. Kişi kaybolsa da sevgisi kaybolmuyordu. Sebep neydi? Bütün varlığımın kendisiyle ayakta durduğunu bildiğim, hayatımın en değerli parçası ile bir göz yumup açıncaya kadar neden ayrılıvermiştik? Doyasıya ağlamaya bile zaman kalmamıştı. Böylesine bir oldu bitti nedendi? O mu beni göndermek istemişti? Kendi eliyle çağırıp getirdiği nökerler mi onu buna zorlamışlardı? Bilmem mümkün değildi. Bu ayrılışta beni koruma duygusu mu gizliydi, benden kurtulma çabası mı anlayamamıştım. Ben uyurken bir şeyler olmuştu anlaşılan ama olup biten şey bir tehdit miydi, pazarlık mı? Beni götüren nökerlerin de cevabı bildiğinden emin değildim. Nereye gidiyor veya götürülüyordum? Bir muammaydı. İlerimizde Şeyh İsmail'in yer götürmez müritleri vardı ve beni almak için üç süvariyi bostanımıza kadar gelmişlerdi. Şimdi biri önden ilerliyor, diğeri arkadan geliyordu ve ben ortadakinin terkisinde hıçkırarak gözyaşı döküyordum. Babaydır'ı bir daha göremeyecek olmanın ağırlığıydı hıçkırıklarımın sebebi. Aklımdan bir sürü düşünce geçiyor, her birine göre yeniden ağlıyordum. Yoksa Babaydar beni hiç sevmemiş miydi? Şimdi benimle kim konuşacak, kim bana hikayeler anlatacak, okumayı kim öğretecekti? Kim yüzüme bakarken gülecek, kim bana babacığım diyecekti? Hangi ses onun sesi kadar bana güven verecek, hangi hikaye beni onunki kadar eğlendirebilecekti? İşte bu yüzden son gecemizde bana anlattığı her şeyi zihnimden geçirmeye, hatta uyurken anlattıklarını bile yeniden hatırlamaya çalıştım. O anda garip bir şey oldu. Babaydar'ın sesini zihnimin içinde bir yerde saklı hissettim. Demek uyuduğum sırada da onu dinliyormuşum. Sesleri gönlüme indirdim. Sonra apaşikar duydum. Süvarilerin atlarının rahvan adımları hızlanırken ben artık Babaydar'ı dinliyordum. Uyumadan önce anlattıklarının devamıydı bunlar. Yıldız torbamın kadifesiyle avuçlarındaki rutubeti siliyor, gözyaşlarımı konuşmalarımıza katık ediyor ve Babaydar'ın sıcacık sesini kalbime indiriyordum. Gel gelelim Akkoyunlu hükümdarı Rüstem Bey, Şıh Ali'nin gücünden korkarak üzerine asker salmış. Onun asil kadını Hatice Begüm'ü de kendisine istiyormuş. Şıh Ali öldürüleceğini anlayınca henüz 7 yaşında olan kardeşi İsmail'i dizine oturtmuş ve büyük bir ciddiyetle ona şöyle demiş: "Benim, ağabeylerinin, babamızın ve atalarımızın intikamı senin boynunadır. Çünkü biliyorum ki ilahi takdir senin alnında bir nur olacak, yıldızın çok geçmeden parlayıp bütün Gilan semalarını aydınlatacaktır. O vakit geldiğinde Uzun Hasan'ın sünni çocuklarından öcümüzü al." Şıh Ali ölüme giderken müritler küçük kardeş İsmail'i kaçırıp Gilan'da 6 yıl gizlemişler, İsmail'e hocalardan ders aldırtmışlar. İsmail şiir öğrenmiş, ok atmış, ata binmiş, kılıç kullanmış. O 6 yıl boyunca İsmail ölümle şahlık arasında, çocuklukla mehdilik arasında gidip gelmiş. O yıllarda Lele Hüseyin Bey ona şah olmayı, Dede Abdal da ona şeyh olmayı telkin edip durmuşlar. Gilan'dan çıkan İsmail 2 yılda bütün Kızıl Sarıklıları bir araya toplamış. En son Usta Calı Türkmenlerin daveti üzerine gittiği Erzincan'da şeyhliği kıvama erip yolu şahlığa evrilmiş ve babalarının, dedelerinin öcünü almak üzere kılıç kuşanıp şah olmuş. Şimdi Tebriz'de bütün nimetler onu beklermiş ama o 7000 müridiyle Erdebil'e gidiyormuş. Gözyaşlarıma hakim olmaya çalışırken Babaydar'ın hatırlayabildiğim son cümlesi: "Sükunet halkın payına, gözü dört açıp uykusuz kalmak şeyhin payına. Çünkü o bütün kızılbaşları gözetiyor olmuştu." O anda Şeyh Efendimizin hayat hikayesini bana öğretebilmek için Babaydar'ın ruhunun benimle birlikte geldiğine inandım. Ve hikaye bittiğine göre artık gerçek veda zamanıydı. "Sevgiye yürü babacığım, daima sevgiye yürü, ta ki hakikate eresin," dedi bir ses içimden. Babaydar'ın sesiydi bu. Hiç o zamana kadar tatmadığım bir hüzün bütün bedenimi kapladı, sonra titredim. Üst üste titredim. Bunu terkisinde gittiğim süvariyle altımızdaki at da hissetti. Sonra da içimden sevgiyi bulmaya, her nerede olursa olsun onu bulmaya and içtim. Çünkü onu bulduğum vakit Babaydar'ı yeniden yanımda hissedebilecektim. Ayrılmış olmayacaktık. Elim yanaklarımdaki ıslaklığa gitti, elime değen şeyin sevgi olduğunu biliyordum. İnsanlar ona gözyaşı deseler de benim için o sevgiydi. Hıçkırmam ve iç çekmelerim biraz durulduğu vakit en kısık sesimle terkisinde yol almakta olduğum süvariye nereye gideceğimizi sordum. Gür ve neşeli bir ses ile verdiği cevap yüreğimin bir yarısına ferahlık, diğer yarısına sıkıntı koydu. "Erdebil'den başka nereye gidilebilir ki Kambercan?" 2. Bihruze. Lale durur başında tacı, hiç servere yok ihtiyacı. Hitayi. Bu bab, Tebriz'de iki çocuğun birbirlerini sevmeye başlamaları beyanındadır. Ağustos 1501. Raviyan-ı Ahbar dile gelende. Anlatırlar ki penceresi heşt behişt sarayına bakan Sibyan Mektebi'nin bahçesinde yaseminlerin keskin ıtırları havuzun fevvaresinde kırılan sularla buluşurken 9-10 yaşlarında 8 çocuk rahlelerin başına oturmuş Farsça kıraat dersi alıyorlar ve sonra halkalanıp musiki meşk ediyorlardı. Hepsi Türk olan bu çocuklar içinde Tebriz'in Sünni alemlerinden İnci Taciri Osman Alp'in yegane oğlu Ömer ile Şii Afşar Sultan Ali Mirza'nın güzel kızı Behruze de vardı. Hacı Muallim haftanın 3 günü geliyor, dillere destan güzelliğiyle Tebriz'in iftiharı sayılan küçük konaklardan güle oynaya mektebe varan çocukları bahçesindeki kameryanın altında yan yana diziyor, musiki meşk ettiriyor, bendir, çeng, ney, rebap ve tomak usul gösteriyordu. Sonra da şiir. Arapça ve Farsça çalıştırıyordu. Çocukların dördü hanende, diğer dördü sazende olarak yetişiyordu. Ömer şarkı söylüyor, bir hurzede kilden dökülmüş, armuda benzeyen beş delikli tomağını avucunun içine oturtup ney ve rebaba eşlik ediyordu. Hocası bir hurzenin tomağı üflerken veya parmakların delikler üzerinde gezdirirken yaptığı zarif hareketlerin musikiye çok yaraştığını ve ileride şarkılarını saraylarda sultanların dinleyeceğini her fırsatta ilan etmekten ve onu övebildiği kadar övmekten kaçınmıyordu. O ki ne kadar övülse o kadar layık idi. Tomak nameleri onun ellerinde yanık ve içli bir ezgiye, derin ve kadim bir nefese dönüşüyor, dinleyenlerin kalbine bir hüzün bırakıyor, ney ile yarışıyordu. Uzayıp giden çölleri ve uçsuz bucaksız bozkırları perde perde dolaşan ve Tebriz'de hemen her kuşağın alışık olduğu tomak sesinin en efsunlu hali sanki bu küçük çocuğun nefesiyle ruh buluyor gibiydi. O gün musiki faslı bitmiş, güzel yazı için hokkalar rahlelerdeki yerlerini almıştı. Hacı Muallim yazı meşki için getirdiği kitabı kesesinden çıkardığı vakit ise bütün öğrenciler sevinçle ellerini çırpmaya başladılar. Çünkü en sevdikleri kitaptı bu. İçinde öyküler vardı ve o öyküler üzerine yazı temrinleri yapmak bir eğlenceye dönüşüyordu. Hacı Muallim kitabı öğrencilerden birinin önüne koydu. Çocuk rastgele açtığı bir sayfadaki hikayeyi kelimelerin üzerine basa basa tek tek okumaya başladı. Birkaç dakika içinde sınıfta bütün dikkatler hikayeye çevrilmiş, okunan kelimeler ile yazan kamış kalemlerin cızırtısından başka ses duyulmaz oluvermişti. Selil bir delikanlıydı. Aslanlar yatağında korkusuz, yiğitler harmanında yegane-i cihan bir delikanlı. Daha 15'ine gelmeden edep ve irfanı ile obanın en şöhretlisi olmuştu. Bir gece rüyasında dayısının kızı Betül Selma'nın bir kelebek olduğunu, cıvıl cıvıl renkler arasında neşeyle uçan bir kelebek olduğunu gördü. Ama bu kelebeğin Selma'dan, Selma'nın da bu kelebekten hiç haberi yoktu. Uyandığında bir yolunu buldu, Selma'ya rüyasını anlattı ve onun mu gitgide bir kelebeğe benzediğini, yoksa kelebeğin mi ona benzemeye çalıştığını sordu. Betül Selma yalnızca güldü. Kitabın anlattıklarını buraya kadar yazmak herkeste bir merak uyandırmıştı. Çocukların hemen hepsi daha fazla yazmak için hazır bekleşiyor. Hikayeyi okuyan öğrenciye adeta daha hızlı okumasını ima yolla anlatmaya çalışıyorlardı. Onun, cildi dağılmak üzere olan kitabı önüne çekip devam eden satırlarla gözlerini çevirdiği sırada Ömer, yanında oturan kızın kulağına eğilip Behruze diye fısıldadı. Şimdi de kelebekler rüyalarında kendilerini sen olarak görebilmek için uykuya dalıyorlar mıdır acaba? Behruze birden başını eğiverdi, kızaran yanaklarını saklamaya çalışıyordu. Fıskiye'nin suları üzerinden günün indiğini görüyor, arkasında kalan dağların arasından dolunayın parladığını hissediyordu. Heyecanlanmıştı, dili tutulmuş, boğazı kurumuştu. Akşamın sümbüli kokusunu içine çektikçe çekmek istedi. Ömer başını önüne uzatıp gözlerinin ta içine baktı. Behruze gözlerini kaçırdı. Heyecandan göğsü inip kalkıyor, kalbinin sesi duyulacak diye korkuyordu. Öğrenci kitaptan okumaya devam etti. Selil, rüyalarından taşan muhabbetini Selma'ya bildirmek için bir mektup hazırladı. Mektubunda Leyla ile Mecnun'un adını andı ve en son satırda Selma adını Leyla adıyla birlikte yazdı. Selma, Selil'i çok beğeniyor. Aşkından, aha, geç evladım, birkaç satır atla da devam et. Peki Hacem muallim, nasıl derseniz. Selil, dayısının muvaffakatiyle Betül Selma'yı zevci olarak aldı. Nikahtan sonra muhabbet şarabının ilk yudumunu içmek üzere Selma'yı asil bir devenin sırtına kurulmuş mahfeye bindirdi. Atını eğerledi ve komşu obadaki yurduna götürmek üzere yola çıktılar. Selma bir ay parçasıydı. Öyle bir ay parçası ki ışığı mahveden taşıyordu. Sanki gökteki dolunay onun peşinden sürüklenip gidiyordu. Biraz gittiler. Selil bir ses duydu. Atının dizginlerini bırakıp yere eğildi ve çölü dinledi. Kumlar ona uzaktan bir bölük atlının yaklaşmakta olduğunu söylüyordu. Nal seslerinin şiddetine bakılırsa sayıları 15-20 kadar olmalıydı. Gözlerini ufka dikti ve kılıcını çekip bekledi. Sonra ay ışığında gölgeler belirdi. Zırhlarına bürünmüş, elleri kılıçlı, yüzleri peçeli savaş erleriydi bunlar. Selil düşmanları olduğunu anlamıştı. Canına kast edecekleri ve Selma'yı kaçıracakları belliydi. O halde daha atak davranmakta yarar vardı. Kararını verip atını mahmuzladı. İlk atılışta birkaçını yere serdi ama kendisi de ağır yaralandı. Sonra Selma'nın yanına geldi, onu deveyi çökertmiş, mahveden çıkmış çırpınırken buldu. Bir silahı olmadığına yanıyordu Selma. Selin'i de yaralanmış görünce temelli çıldıracak gibi oldu. Sevdiği erkeğin elindeki kılıcı alıp atını mahmuzladı. Bu sefer de düşmanın üzerine o atıldı. Selil mani olmaya çalıştıysa da yarasının verdiği halsizlik yüzünden onu durduramadı. Bir müddet sonra Selma'da yaraları toprağa bulanmış, göğsünden kanlar akar halde geri döndü. Selil ona baktı ve adeta yalvardı. Sevgili, düşmanlarım az sonra benim kanımı nasıl akıtacaklarsa ben de şimdi senin kanını öyle akıtsam gerek. Kıyamet gününde namusum için hor ve kederli kalkmamaya and ederek yapmak isterim bunu. Olmaya ki dudaklarından bir başkası murat almasın. Düşmanımın eli sana dokunmasın. Selma cevap verdi. Allah'a and içerim ki eğer sen benim kanımı dökmezsen ben kendi elimle yine döker senin kanına karıştırırım. Kıyamet gününde hor ve kederli kalkmamaya and olsun. Şimdi senin bu düğümü önce çözmen daha uygundur. Vur haydi. Selil, Selma'nın yakasının düğmesinden bile kıskandığı, saçları değdiği vakit bile içinin eridiği, o kuğular gibi boynunu tek kılıç darbesiyle biçti. Kalemlerin cızırtılarına içten içe hıçkırık sesleri karıştı. Kız çocuklarının hemen hepsi birbirlerinden gizledikleri yüzlerinden gözyaşlarını siliyorlardı. Kimse başını yerden kaldırmıyordu. Kameryanın altında bir an sessizlik oldu. Hacı muallim dersi burada kesip kesmemek arasında tereddütteydi. O sırada okumaya devam eden çocuğun sesi duyuldu. Sevgilisinin ışığı bir nefeste sönmüştü. Sonra Selil son gücüyle davrandı, ayağa kalkıp düşmana saldırdı. Son düşmanı da son nefesini verirken kendisi şevk ile sevgilisinin ardından gitti. Onun ipek saçları üzerine kapandığı sırada ruhunu teslim etti. Bir kahraman olarak ölmüştü. Selin'in obası bunu duyunca yakalarını yırtıp saçlarını yolarak koştular. İki gencin ölülerini kabristana getirip ikisini aynı mezara koydular. Ta ki yer altında Bahtiyar uyuya ve yine Bahtiyar uyanalar. Hikaye bittiği vakit havuzun başında öncekinden daha derin bir sessizlik oldu. Fıskiyenin su şırıltıları bile duyulmaz gibiydi. Hacı muallim dersin sona erdiğini söyleyecekti ama kimse yerinden kıpırdamıyordu. Bihruze kendini toparladı. Nasıl olmuştu, ne zaman olmuştu hiç bilmiyordu. Ömer'in eliyle kendi elinin parmaklarını sımsıkı kenetlenmiş buldu. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 22, devamı dördüncü ayrımda.